Ayrım 25, sayfa 271. Son eser, James Clavell. 16. bölüm. Peter Marlowe, Albay Smedley Taylor'ın barakasına vardığında Gray oradaydı. "Albaya geldiğinizi bildireceğim," dedi Gray. "Çok kibarsınız." Peter Marlowe kendini rahatsız hissediyordu. Ödünç aldığı hava kuvvetleri şapkası giydiği eski ama temiz gömlek kaşındırıyordu onu. Sarongları çok daha rahat, çok daha akıllıcaydı. Sarongları düşününce aklına ertesi gün geldi. Yarın para değiştirme günüydü, elmas için. Yarın Şagat'a parayı getirecekti ve 3 gün sonra bir kez daha köy, belki Surina. Surina'yı düşündüğün için aptalsın, aklını başına topla, birazdan ihtiyacın olacak. "Tamam Marlowe, dikkat!" diye emir verdi Gray. Peter Marlowe hazır ola geçerek askerce bir yürüyüşle albayın odasına girdi. Gray'in yanından geçerken "haydi bakalım Jack" diye fısıldayınca kendini daha iyi hissetti. Sonra albayın karşısındaydı. Uygun bir biçimde selam vererek gözlerini albaya dikti. Tahta yazı masasının ardında şapkası başında oturan Smedley Taylor donuk donuk Marlowe'a bakarak selamına karşılık verdi. Kamp disiplinini sağladığı için gururlanıyordu. Yaptığı her şey ordu içindi, kitabına uygundu. Karşısında hazır ola duran genç adamı ölçüp biçti kafasında. "İyi," dedi kendi kendine. En azından bu kendi lehineydi. Her zaman yaptığı gibi bir süre konuşmadı. Suçlanan kişiyi huzursuz et, sonunda konuştu. "Hava temini Marlowe, kendiniz için ne söyleyebileceksiniz?"
"Hiçbir şey komutanım, neyle suçlandığımı bilmiyorum."
Albay Smedley Taylor şaşkın Gray'a baktı, sonra Peter Marlowe'a dönerek kaşlarını çattı. "Belki de kuralları birçok kez bozduğunuz için anımsamakta güçlük çekiyorsunuzdur. Dün hapishaneye gittiniz, bu emirlere aykırıdır. Kol bandınızı takmamıştınız, bu da kurallara aykırıdır."
Peter Marlowe rahatlamıştı, demek sadece hapishaneydi. Ama bir dakika, ya yiyecek?
"Evet," dedi albay tersçe, "kurallara aykırı davrandın mı, davranmadın mı?"
"Evet komutanım."
"İki emre itaatsizlik ettiğini biliyor muydun?"
"Evet komutanım."
"Hapishaneye neden gittin?"
"Bazı erleri ziyaret ediyordum."
"Öyle mi?"
Albay bir süre bekledikten sonra iğneleyici bir sesle,
"Demek bazı erleri ziyaret ediyordun."
Peter Marlowe hiçbir şey söylemeden bekledi.
"Amerikalı da hapishanedeydi, onunla birlikte miydin?"
"Bir süre, buna karşı bir yasa yok komutanım."
"Ama iki emre karşı geldim." "Neyin peşindeydiniz ikiniz?"
"Hiçbir şeyin komutanım."
"Demek zaman zaman ikinizin iş çevirdiğinizi itiraf ediyorsun."
Peter Marlowe cevap vermeden önce düşünmediği için kendi kendine kızdı. Üstelik bu adamın karşısında saf dışı kaldığını biliyordu.
"Hayır komutanım." Gözlerini albaya dikti. Albay bir şey söylemedi. "Bir kural, rütbeci yüksek birinin karşısında sadece evet komutanım ya da hayır komutanım denir ve doğru söylenir."
"İşte şimdi tüm bildiklerine karşı yalanlar ve zaman zaman doğrular söylüyor. Bu yanlış."
"Ya da yanlış mı?"
Albay Smedley Taylor şimdi daha önce de birçok kez oynadığı oyunu oynamaya başladı. Onun için bir adamı oyuncak etmek, sonra canı isterse öldürmek çok kolaydı.
"Bak Marlowe," dedi babacan bir tavır takılmıştı. "Hoş karşılanmayacak işlere karıştığın bana rapor edildi. Bir subay ve centilmen olarak durumunu göz önünde bulundurursan akıllılık edersin. Şimdi bu ilişkiye gelelim. Amerikalıydı. O bir kara borsacı, henüz yakalanmadı ama biliyoruz. Sana bu ilişkiyi koparmanı tavsiye ediyorum. Emredebilirim elbet ama ben tavsiye ediyorum."
Peter Marlowe hiçbir şey söylemedi, içi kan ağlıyordu. Albayın söyledikleri doğruydu. Ama kral arkadaşıydı ve arkadaşı hem kendisini hem birliğini doyuruyor, onlara yardım ediyordu. Ve iyi bir adamdı, iyi.
"Peter Marlowe, yanılıyorsunuz. Ben aldırmıyorum, ondan hoşlanıyorum, iyi bir adam. Birlikte eğlendik, bol bol güldük demek istedi. Aynı zamanda satışları açıklamak, elması açıklamak, köyü bugünkü satışı açıklamak istedi."
Ama Peter Marlowe kralı parmaklıkların arkasında görebiliyordu. Onun için kendini bir itiraftan alıkoydu.
Smedley Taylor önünde duran gencin içinde kopan fırtınayı kolayca fark edebiliyordu.
Gray, dışarıda bekle diyerek dinle yavrum, sorununu anlıyorum. Bir arkadaşını ele vermek istemiyorsun. Bu övgüye değer bir davranış. Ama sen ordunun bir subayısın, şerefin söz konusu. Doğruyu söylemelisin. Yasa bunu istiyor senden. Demek kendisi için çok kolaydı. Kelimeleri tam gerektiği havayı vererek söyledin mi, kralın tüm sırları birer birer ortaya dökülür ve kamp hapishanesini boylar. Ama ne işe yarar ki bu? O an albayın daha önemli bir sorunu vardı. Ağırlıklar, inanılmaz boyutlara ulaşan bir bela haline gelebilirdi. Albay Smedley Taylor ne zaman isterse bu çocuktan bilgi alabileceğini biliyordu. İnsanları çok iyi tanıyordu. Zeki bir kumandan olduğunun farkındaydı. Bunca yıldan sonra doğaldı bu. İlk kuralı subaylarının saygınlığını korumak, gerçekten çizginin dışına çıkmadıkça onlara iyi davranmak, sonra içlerinden birini ötekilere ders olsun diye acımasız cezalandırmak. Ama zamanını, suçunu ve subayını iyi belirlemeliydi. ''Pekala Marlowe'' dedi serçe, ''sana bir aylık ceza veriyorum. Kayıtlara geçirmeyeceğim ve bir daha bundan söz etmeyeceğiz. Sen de bir daha kurallara karşı gelme.''
''Teşekkür ederim efendim.''
Peter Marlowe selam vererek dışarı çıktı. Bu konuşmanın sona ermesi onu sevindirmişti. Az kalsın her şeyi itiraf edecekti. Albay iyi, kibar bir adamdı. Dürüstlüğü herkesçe bilinirdi.
''Vicdanın rahatsız mı ediyor?'' dedi ter içindeki Marlowe gören Gray.
Peter Marlowe cevaplamadı. Kafası hala karmakarışıktı. Kurtulduğu için rahatlamıştı.
''Albay Gray, bir dakika seninle konuşabilir miyim?'' diye seslendi.
''Evet efendim.''
Gray son bir kez Marlowe'a baktı. ''Bir ay ceza. Albayın onu kapana kıstırdığı düşünülürse çok azdı.'' Gray şaşırmıştı. Gray içeri girdi.
''Kapıyı kapat Gray.''
''Evet efendim.''
''Yalnız kaldıkları Smedley Taylor, Yarbay Jones ve Çavuş Blakely ile konuştum.'' dedi.
''Evet efendim, bir yerlere geliyorlardı.
Bugünden itibaren onları görevlerinden aldım.'' dedi albay elindeki ağırlıkla oynayarak.
Gray kulaklarına kadar sırıttı. ''Evet efendim, şimdi askeri mahkemenin ne zaman yapılacağını, nasıl düzenleneceğini, gizli oturum olup olmayacağını anlatacaktı. Çok geçmeden kamptaki herkes Gray'in onları suçüstü yakaladığını öğrenecekti. Gray bir nöbetçi melekti ve tanrım ne harika olacaktı.
Ve meseleyi kapatacağız dedi albay.
Gray'in gülümsemesi yok oldu.
Ne?
Evet, meseleyi kapatmaya karar verdim.
Sen de öyle yapacaksın. Emrimi tekrarlıyorum. Hiç kimseye söz etmeyeceksin ve unutacaksın.
Gray öylesine beyninden vurulmaşa dönmüştü ki, yatağın kenarına çökercesine oturdu, gözlerini albayın yüzüne dikti.
''Ama bunu yapamayız efendim.'' diye patladı. ''Onları suçüstü yakaladık. Kamp yiyeceğini çaldılar. Sizin yiyeceğinizi, benim yiyeceğimi. Bana rüşvet vermeye kalktılar. Rüşvet!'' İsterik bir hal almıştı.
''Ulu tanrım, yakaladım onları, hırsız onlar. Asılıp paramparça edilmeyi hak ettiler.''
Doğru. Albay Smedley Taylor ciddi ciddi başını salladı. Ama sanırım içinde bulunduğumuz durumda verilecek en akıllıca karar bu. Gray ayağa fırladı. Bunu yapamazsınız diye bağırdı. Ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına izin veremezsiniz. Bunu yapamazsınız.
Ne yapıp ne yapamayacağımı bana sen söyleyemezsin.
Özür dilerim, Gray kendini tutmaya çalış. Ama efendim, bu adamlar hırsız. Yakaladım onları, hileli ağırlık elinizde.
Meselenin kapandığına karar verdim. Sesi sakindi, mesele bitti.
Gray'in tepesi attı.
Tanrı aşkına, bitmedi, kapanmasına izin vermeyeceğim. O orospu çocukları biz aç gezerken karınlarını doyuruyorlardı. Etlerini lime lime doğramalı, direteceğim.
Smedley Taylor'ın sesi isterinin üstüne çıktı.
''Kapat çeneni Gray. Hiçbir şey için diretemezsin. Mesele kapandı.''
Smedley Taylor derin bir soluk aldı. Masanın üstünde duran bir kağıda uzanarak ''Bu senin resmi raporun. Ben de bugün bir şey ekledim. Sana okuyayım.'' dedi. ''Tayman Gray'in kamp polisinin inzimat amiri olarak görevinde çok başarılı olduğunu bildiririm. Mükemmel bir görev anlayışı olan Tayman Gray'e yüzbaşı rütbesinin verilmesini şiddetle tavsiye ederim.'' Başını kağıttan kaldırdı. ''Bunu bugün kamp kumandanına göndermeyi ve terfinin bugünden itibaren geçerli olmasını istemeyi düşünüyorum.'' gülümsedi. Senin terfi etmenin onun yetkisi altında olduğunu biliyorsun elbette. Kutlarım yüzbaşı Grey, hak ettin bunu.
Grey'e elini uzattı ama Grey sıkmadı uzatılan eli, sadece baktı. Kağıda baktı ve anladı.
Kokuşmuş pezevenk, beni satın alıyorsun. Sen de kötüsün onlar kadar. Pirinçten pay alıyordun mutlaka bok herif. Pis okumuş bok. Çeneni kapat, rütbeni unutma. Hazır ol, sana hazır ol dedim.
Sen de onlarla birliktesin. Hiçbirinizin yanına bırakmayacağım bunu. Grey bağırarak masanın üstüne duran ağırlığı kaptı.
Henüz hakkınızda bir şey kanıtlayamam ama onlar aleyhinde kanıt var elimde, bu ağırlık.
Ne olmuş o ağırlığa Grey?
Grey'in ağırlığa bakması çok uzun zaman aldı. Dibinde delik yoktu.
Ne olmuş o ağırlığa dedim.
Grey'in deliği arayışını izleyen Smedley Taylor, aptal budala diye düşündü. Ne budala? Onu iki lokmada yutarım da farkına bile varmaz.
Size verdiğim bu değildi, bu değil, aynı değil.
Çok yanılıyorsun, oydu.
Albay oldukça sakindi. Albay konuşmasını sürdürdü. Sesi şefkatli ve endişeliydi.
Bak Grey, genç bir adamsın. Savaş bittikten sonra orduda kalmak istediğini biliyorum. Bu çok iyi. Bize zeki, çalışkan subaylar gerekli. Muvazzaf askerlik çok güzel bir yaşamdır. Albay Samson senin hakkında çok iyi şeyler düşündüğünü anlatmıştı bana. Bildiğin gibi arkadaşımdır. Onun da benim tavsiyeme ek olarak muvazzaf askerliğini sağlayacak bir ek yazacağına inanıyorum. Çok yoruldun. Anlaşılabilir bir durum bu. Kötü günler yaşıyoruz. Meseleyi kapatmanın akıllıca bir tutum alacağına inanıyorum. Kampta bir skandala yol açmak doğru değil. Hiç doğru değil. Durumun önemini anladığından eminim.
Grey'i hor görerek bekledi. Uzmanlaşmıştı artık, tam zamanıydı.
Yüzbaşılığın için tavsiyemi kamp kumandanına göndermemi istiyor musun diye sordu.
Grey yavaş yavaş başını kağıda doğru çevirerek dehşetle baktı. Albayın onu verebileceğini ya da tutabileceğini biliyordu. Aynı zamanda verse de vermese de aldırmaz olmuştu. Grey yenildiğinin bilincindeydi. Konuşmaya çalıştı ama çektiği acı öylesine büyüktü ki konuşamadı. Başını salladı. Smedley Taylor'ın iyi, yüzbaşılığının onaylandığını şimdiden kabullenebilirsin dediğini işitti.
Benim tavsiyemin ve Albay Samson'ın isteğinin senin muvazzaf olarak kalman için alınacak kararda büyük etkisi olacağından eminim.
Grey odadan çıktı. Hapishane kulübesine giderek askeri polisi gönderdi. Bir deliymişçesine kendisine bakmasını aldırmıyordu. Sonra hapishane kulübesinde yalnız kaldı, kapıyı kapattı, hücrenin içindeki yatağın kenarına oturdu, üzüntüsü birden boşalıverdi, ağlıyordu. Kırılmıştı, paramparçaydı. Gözyaşlarıyla elleri yüzü ıslandı, bilinmezliğin kenarında sallanıyordu, sonra sonsuzluğa düştü. Grey kendine geldiğinde iki askeri polisin taşıdıkları bir sedyede yatıyordu. Doktor Kennedy önde yürüyordu. Grey ölmek üzere olduğunu biliyordu ama aldırmıyordu. Sonra kralın patikanın kenarında durmuş kendisine baktığını gördü. Grey pırıl pırıl boyalı ayakkabılara, ütülü pantolona, iyi bir terzi elinden çıktığı belli olan gömleğe ve onun karnı tok görünüşüne dikkat etti. Yapacak bir iş olduğunu anımsadı. Henüz ölemezdi, henüz değil. Kral cilalı ve tokken değil. Elmas çok yakınlardayken değil, Tanrı aşkına hayır.
Bu son ay olsun diyordu Albay Smedley Taylor, gösteriyi kaçırmamalıyız.
Şanı iyice görebilmek için sabırsızlanıyorum dedi Jones kağıtlarını ayırarak.
İki karo.
Kendinden emin açtı.
Sen de eşek şansı var dedi Sellers. İki maça.
Paz.
Her zaman eşek şansı olmaz ortak dedi Smedley Taylor yüzünde hafif bir gülümsemeyle.
Sert bakışlarını Jones'a dikti.
Bugün çok aptalca davrandın.
Şanssızlıktı.
Şanssızlık bir özür değildir dedi Smedley Taylor kağıtlarını incelerken. Kontrol etmeliydin. Beceriksizce davrandın.
Özür dilerim, aptallık ettiğimin farkında olmadığımı mı sanıyorsun?
Bir daha asla yapmam, asla.
Paniğe kapılmanın nasıl bir duygu olduğunu hiç bilmiyordum daha önce.
İki sansatu.
Smedley Taylor Sellers'a gülümsedi. Zordayız ortak.
Sonra yine Jones'a döndü. Senin işini Samson'un almasını tavsiye ettim. Dinlenmeye ihtiyacım var. Donovan da Samson'un İHŞ çavuşu olacak. Kısa bir kahkaha attı. Sistemi değiştirmemiz yazık oldu ama önemi yok. Hileli ağırlıkların kullanıldığı günlerde Gray'in çok meşgul olmasını sağlamalıyız. Sellers'a baktı. Bu iş sana düşüyor.
Çok iyi.
Ha, bu arada Marlow'a bir aylık ceza verdim. Senin kulübelerinden birinde değil mi?
Evet dedi Sellers.
Yumuşak davrandım ama iyi bir adam o. İyi bir aileden geliyor. Aşağı sınıf serseri değil Gray gibi. Aman tanrım, onu bu vazzaf olarak önereceğimi düşünmek bile korkunç. Orduda hiç istemediğimiz türden bir köprü altı serserisi. Yo hayır, bu vazzaflığını ancak benim cesedim üzerinden atlayarak alabilir.
Aynı fikirdeyim dedi Sellers hoşnutsuzca. Ama Marlow'a gelince ona 3 aylık ceza vermeliydin. Şu lanet olasıca Amerikalı tüm kampı bağladı.
Şimdilik öyle. Smedley Taylor homurdanarak kağıtlarını bir kez daha inceledi.
Bir şey mi yakaladın diye sordu Jones. Sonra ekledi. 3 karo.
Hay Allah dedi Sellers. 4 maça.
Pas.
6 maça dedi Smedley Taylor.
Gerçekten Amerikalı ile ilgili bir şey yakaladın mı diye sordu Jones yeniden.
Albay Smedley Taylor'ın yüzünde hiçbir ifade yoktu. Elmas yüzükten anlaşmanın yapıldığından çok geçmeden değiş tokuşun yapılacağından haberdardı. Para kampa girdiği zaman için bir plan düşünülmüştü. İyi bir plan, güvenli, gizli bir plan. Onu ele geçirmek için, gülümsedi hafifçe. Bulduysam bile bunu size söylemeyeceğim elbette. Size güvenilmez diye omurdandı.
Smedley Taylor gülümseyince hepsi rahatlamışlardı, gülümsediler.
Peter Marlowe ve Larkin açık hava tiyatrosuna giden insan kalabalığının arasına karıştılar. Sahne ışıkları yakılmıştı bile, ay parlıyordu. Tiyatro 2000 kişi alabilecek büyüklükteydi. Sahneden yelpaze gibi açılan oturacak yerler Hindistan ceviz ağaçlarından kütüklerin üstüne tahta konularak yapılmıştı. Her gösteri 5 kez yineleniyordu. Böylece kamptaki herkes en azından bir kez görme olanağını bulabiliyordu. Her yer doluydu, neredeyse hiç oturacak yer kalmamıştı. Her zaman erlerin önünde oturan ve hep onlardan geç gelen subaylara ayrılan yerler henüz boştu. Sadece Amerikalılar bu geleneği sürdürmüyorlardı.
''Ey siz ikiniz!'' diye seslendi kral. ''Bizimle oturmak ister misiniz?''
Yanda imtiyazlı bir yeri vardı. ''İsterdim ama biliyorsun'' dedi Peter Marlow huzursuzca.
''Nasıl isterseniz, sonra görüşürüz.''
Peter Marlow Larkin'e baktı. Onun da insan istiyorsa arkadaşıyla oturmasının yanlış bir şey olmadığını düşündüğünü biliyordu. Aynı zamanda onunla oturmak da yanlıştı.
''Oraya oturmak ister misin albay?'' diye sordu kendinden nefret ederek.
''Neden olmasın?'' dedi Larkin.
''İşler nasıl gidiyor Peter?'' diye sordu kral.
''İyi, teşekkürler.'' Peter Marlow huzursuzluğunu yenmeye çalıştı. Herkesin bakışlarını üstünde hissediyordu. Dolma kalemden, Smedley Taylor'ın karşısına çıktığından, Gray ile dövüşmesine ramak kaldığından henüz söz etmemişti.
''İyi akşamlar Marlow.''
Başını kaldırdı, önünden geçen Smedley Taylor'ı görünce yüzünü buruşturdu, gözleri bıçak gibi keskindi.
''İyi akşamlar efendim.'' diye hafif bir sesle cevap verdi.
''Oh tanrım, her şeyi bozdu.'' Kamp kumandanı içeri girip en ön sıraya oturduğunda ortada bir heyecan dalgası sardı. Işıklar azaltıldı, perde aralandı, 5 kişiden oluşan kamp bandosu ve bando lideri Phil sahnedeydiler.
''Alkışlar!''
''İyi akşamlar!'' diye söze başladı Phil. ''Bu akşam size savaştan önce Londra'yı anlatan Frank Parrish'ten Üçgen adlı yeni bir oyun sunacağız.''
Oyunda yer alanlar Frank Parrish, Brad Roderick ve eşsiz Sean Janison.
Gülüşmeler, miyavlamalar, ıslıklar.
''Sean nerede? Hangi savaş? Haydi başla. Sean'ı isteriz.'' gibi bağırışmalar.
Phil başlama işaretini verdi. Uvertür başladı. Gösteriyle birlikte Peter Marlow biraz olsun rahatlamıştı. Her şey ondan sonra oldu. Dino kralın yanında belirdi. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Kralın nerede dediğini işitti Marlow. Sonra ''Tamam Dino, sen dön.'' Kral eğildi. ''Gitmeliyiz Peter.'' Yüzü gergin, sesi bir fısıltı halindeydi. ''Biri bizi görmek istiyor.'' Tanrım, Şagata, şimdi ne var? Böyle kalkıp gidemeyiz dedi Peter Marlowe endişeli.
Bal gibi gideriz. İkimiz de dizanteriye yakalandık haydi.
Kral geçitte yürümeye başlamıştı bile. Bütün gözleri üstünde hisseden Marlowe çabuk çabuk ardından gitti.
25. ayrımın sonu. Sayfa 282.